8. Ayrım.
Belki de büyük şehir tedirginliğimiz yüzünden otobüs şoförüne nerede ineceğimizi söylemesini biraz aşırı bir sıklıkla hatırlattık. Adam ani ve beklenmedik bir hışımla kalabalık otobüsteki herkesin ilgisini çeken şiddetli bir saldırıya girişti. Üçümüz şaşkınlıktan donup kalmıştık. Daha sonra birlikte kahve içerken bu olaya verdiğimiz kişisel tepkileri tartıştık. Celia biraz huzursuz olmuştu. Olay ona eski saldırgan kocasını hatırlatmıştı ve o haftada boşanmalarının yıl dönümüydü. Janet öfkeyle tepki vermişti ama şoförün patlamasıyla ilgili akıllıca yanıtlar bulması ve eğlenceli intikam fantezileri kurmaya başlamasıyla birlikte öfkesi geçti. Benim tepkimse nostaljiye kapılmaktı. New York'u özlemiştim ve alışılmış olduğum Orta Batı nezaketinin tam tersi olan bu olay hoşuma gitmişti. Bu yanımda Kansas'ın Topeka kasabasında götürebileceğim bir New York olgusuydu. Bu olay hakkında kısaca tartıştığımızı varsayalım. Otobüs şoförünün davranışının kötü olduğunu hepimiz kabul edebiliriz. Ama üç kadının tepkilerinden de o mu sorumlu? Celia'nın huzursuzluğuna ve Janet'in öfkesine o mu yol açtı? Geçmişimi özlememe neden olan o muydu? O adamın aksiliğine üçümüzden biri o gece Brooklyn Köprüsü'nden atlayarak tepki verseydi ölümünden onu sorumlu tutulacaktı. Ya da başka bir açıdan bakarsak adamın patlamasından biz mi sorumluyduk? İnsanlar arasındaki etkileşimlere neden sonuç açısından bakmak çekici gelebilir. Eğer öfkelenmişsek buna başka birisi neden olmuştur. Eğer biz başka birinin öfkesinin hedefiysek o zaman ya biz suçluyuzdur ya da eğer kendi masumiyetimize ikna olmuşsak diğer kişinin öfkelenmeye hakkı olmadığına karar veririz. İlk ailemizdeki ilişkilerimizin kaynaşıklığı hakkında yani birliktelik gücü biz içinde ayrı bir benin yitirilmesine yol açacak derecede arttıkça diğer kişilerin duygu ve tepkilerinin sorumluluğunu üstlenip kendi duygu ve tepkilerimizden onları suçlarız. Annenin kendini suçlu hissetmesine neden oluyorsun. Babamın başını sen ağrıtıyorsun. Kocasının içmesine o sebep oldu. Aynı şekilde aile üyeleri de diğer kişilerin düşünce, duygu ve davranışlarına neden olma sorumluluğunu üstlenirler. Ama insan ilişkileri bu şekilde yürümez. En azından iyi yürümez. Duygularımıza neden olarak diğer insanları sorumlu tutmaktan ve bizim seçim ya da tepkilerimize diğerlerinin verdikleri tepkiler yüzünden kendimizi suçlamaktan vazgeçtiğimizde öfkeyi değişim aracı olarak kullanmaya başlarız. Biz kendi davranışımızdan sorumluyuz ama diğer insanların davranışlarından sorumlu değiliz ve onlar da bizim davranışlarımızdan sorumlu değiller. Kadınlar genellikle bu düzeni tersine çevirmeyi öğrenirler. Enerjimizi diğer insanların duygu, düşünce ve davranışlarının sorumluluğunu üstlenmeye yönlendirir ve kendi sorumluluğumuzu da diğerlerine veririz. Bu durumda da ilişkideki eski kuralları değiştirmek olanaksızlaşmasa bile en azından güçleşir. Konuyu örneklemek üzere Cathy'nin başlangıçta aşırı talepkar ve suçluluk uyandırıcı diye tanımladığı dul babasıyla olan sorununa dönelim. Cathy sorununa ve veya suçluluk duygusuna sadece babasının yol açtığını düşünüyorsa çıkmaz yola girmiş demektir. Onu değiştiremediği için kendini çaresiz ve güçsüz hissedecektir. Aynı şekilde babasının duygu ve tepkilerinin sorumluluğunu üstlendiğinde de yine kapana kısılır. Neden mi? Çünkü Cathy Stotico'da bir değişim gerçekleştirdiğinde babası onun yeni davranışına karşı duygusal olarak tepki verecektir. Bu durumda babasının davranışlarından kendini sorumlu tutması, huzursuzluk verici duygulardan babasını ve kendisini korumak ve ilişkinin alışılmış aynılığını sürdürmek için eski modele geri dönmesine yol açabilir. Hayır dediğimde babam öylesine öfkelendi ki yapacak bir şeyim kalmadı. Sonunda durum umutsuz hale gelir. Kim neden sorumlu sorusu kadınlar için neden böylesine bir bilmecedir? Kadınların kendi sorunlarını çözmeleri, kendi seçeneklerini belirlemeleri ve kendi yaşamlarının niteliğiyle yönünün kontrolünü ele almaları özellikle engellenir. Benliğimizin sorumluluğundan vazgeçmemiz, içimizdeki boşluğu doldurmayı başaramadıkları ya da bizi mutlu edemedikleri için başkalarını suçlamamıza yol açar. Oysa aslında bu onların işi değildir. aynı zamanda etrafımızda olup biten hemen her şeyden kendimizi sorumlu hissedebiliriz. Diğer insanların sorun ve acılarının sorumluluğunu üstlenir ve suçlu damgasını kabul ederiz. Bu arada yeterince uğraşırsak sorunları yok etmeyi başarabileceğimize inanmaya başlarız. Suçluluk ve kendini suçlama neredeyse salgın halinde bir kadın sorunudur. Çalışma arkadaşlarımdan biri kayak yokuşunda manzarayı izlemek için durduğunda onu görmeyen dikkatsiz bir kayakçının kendisine çarptığını anlatmıştı. Çarpan adam hiç durmadan geçip giderken arkadaşım yüzü koyun yattığı yerden özür dilerim diye bağırmıştı. Bu bölümde kim neden sorumlu sorusu hakkında yaşanan akıl karışıklığının verimsiz bir kendini suçlama ve diğerlerini suçlama kaynağı oluşunu ve değişimi nasıl engellediğini göreceğiz. Benliğimiz için daha çok ve diğerlerinin düşünce, duygu ve davranışları için daha az sorumluluk üstlenmeyi nasıl öğrenebiliriz? Bu noktada konu hakkında eskisine göre daha açık bir konumda olmanız gerekir. Ama yine de bu şaşırtıcı sorunun ögelerini sınıflandırmaya çalışalım. Unutmayın ki benliğin sorumluluğunu üstlenmek yalnızca beni açıklığa kavuşturmaktan öte bizi tıkanmış durumda tutan modellerde kendi rolümüzü gözlemek ve değiştirmek anlamına da gelir. Bu bölümde hepimizin katıldığı aşırı yüklenme, yetersiz yüklenme modellerini dikkatle inceleyeceğiz. Gece yarısı krizi. Jane ve Stephanie 8 yıl birlikte yaşamış ve evlerinin çok sevilen bir üyesi haline gelen bir Alman çoban köpeği yetiştirmişlerdi. Bir gece yarısı köpek hastalanarak onları uyandırdı. Stephanie durumun veterineri hemen aramayı gerektirecek denli ciddi olduğunu düşünüyordu. Jane ise sabaha kadar bekleyebileceklerinde ısrarlıydı. Stephanie'yi aşırı tepki vermekle ve çok fazla endişelenmekle suçladı. Ertesi sabah uyandıklarında köpeğin durumunun daha da kötüleşmiş olduğunu gördüler. Veteriner hayvanı muayene ettikten sonra şöyle dedi. Beni hemen aramalıydınız. Köpeğiniz ölebilirdi. Stephanie Jane'e çok öfkelenmişti. Eğer hayvana bir şey olsaydı bu senin suçun olurdu dedi. Bu olay hakkında sizin fikriniz nedir? Stephanie'nin yerinde olsaydınız ne yapardınız? Stephanie'nin öfkesine katkıda bulunmak açısından tarafların sorumluluğu sizce nedir? Stephanie'nin öfkesine anlayışla bakabiliriz. Ama yine de kimin neden sorumlu olduğunun pek bilinmediği ortada. Durumu daha ayrıntılı olarak inceleyelim. İnançları açıklığa kavuşturup bunlara uygun olarak davranmak Jane'in sorumluluğu. Jane bunu yaptı. Köpeğin acil tıbbi bakıma ihtiyacı olmadığına karar verdi ve doktoru aramadı. Stephanie de kendi inançlarını açığa kavuşturup bunlara uygun davranmaktan sorumlu. Ama o bunu yapmadı. Köpeğin acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu düşünüyordu ama yine de veterineri aramadı. Stephanie'nin Jane'e öfkelenmemesi gerektiğini söylemek istemiyorum. Öfkelenmişse öfkelenmiştir. Jane'in korkularına aldırmamasına, kaygılarına önem vermemesine ya da her şeyi kendisi biliyormuş gibi davranmasına öfkelenmiş olabilir. Ama Stephanie'nin ne yapacağına ya da ne yapmayacağına karar verme sorumluluğu sonuçta Stephanie'ye aittir. Ama siz Jane'i tanımıyorsunuz. Stephanie daha sonra şu açıklamayı yaptı. Doktoru aramadım çünkü hatalı çıkarsam Jane bana yapmadığını bırakmazdı. Veterineri gece yarısı boş yere uyandırmış olsaydım, Jane haftalarca bunu tekrarlar ve beni nevrotik bir kaygıcı olarak görmek için bir neden daha bulmuş olurdu. Jane'i seviyorum ama onun ne kadar çekilmez biri olduğunu siz bilemezsiniz. Kendinden o kadar emin ki benim kendi fikirlerimden kuşkulanmama yol açıyor. Bu açıklamada Stephanie kendi davranışlarından Jane'i sorumlu tutmaktadır. Stephanie'nin kendi benliğine sahip çıkması durumunda Jane tabii ki yoğun bir tepki verebilir. Özellikle de karar alınma aşamasında hep egemen taraf olarak davranmaya alışkınsa. Ama Stephanie kendi duygusal olarak uzaklaştırmadan ya da gerilimi tırmandırmadan konumuna sahip çıkabilirse büyük bir olasılıkla zamanla Jane de kendi duygu ve tepkilerini daha iyi yönlendirecektir. Öfkemizi diğerleriyle daha işlevsel ilişkiler kurmamızı sağlayan açık bir kişisel sorumluluk duygusuna dönüştürmek için atabileceğimiz adımlar nelerdir? Stephanie'nin atabileceği adımlar şunlar. Gözlem, modeli açığa çıkarma ve bilgi toplama. Gözlem. Stefani'nin yerinde olduğunuzu ve öfkelendiğinizi düşünün. Üstelik sadece bu köpek olayı için değil, bu olayın ortaya çıkardığı ilişki modeli yüzünden öfkelendiğinizi. Bir sonraki adımınız ne olurdu? Kimin neden sorumlu olduğu konusunda daha büyük bir açıklığa kavuşmak için atılacak ilk adım, öfkelenmemize ya da duygularımızın gerilemesine yol açan etkileşim dizilerini dikkatle gözlemektir. Söz gelimi Stefani, karar verme modelinin genellikle şöyle geliştiğini gözleyebilir. Karar vermeyi gerektiren bir durum, bu örnekte köpeğin hastalanması oluşur. Stefani, fikrini biraz çekingen bir tavırla belirtme eğilimindedir. Jane ise onunkinden farklı olabilen fikrini tamamen kendinden emin bir tavırla belirtmektedir. Bunun üzerine Stefani ya ilk fikrinden kuşkuya düşer ya da bunun kavgaya değmeyeceği sonucuna varır. Ama her iki durumda da kararı Jane'e bırakır. Bu model genellikle ikisi için de iyi yürür ve sular durgun kalır. Ama bu örnekte görüldüğü gibi huzursuzluğun ve gerginliğin yükseldiği durumlarda Stefani, Jane'in kararının sonucu hoşuna gitmediğinde ona öfkelenir. Stefani bu durumda ya Jane'den uzaklaşır ya da onun kararını eleştirir. Bu ikincisini yapması durumunda kavga çıkar ve ertesi gün genellikle sular yeniden durulur. Modeli açığa çıkarmak. Stefani durumu farklı şekilde tanımlasa da aslında karar verme konusunda bir aşırı yüklenme, yetersiz yüklenme modelini geliştirmeye başlıyor. Jane aşırı yüklendikçe, ikisi adına karar verdikçe, kendi yargısı hakkında herhangi bir kuşku ya da güvensizlik göstermedikçe ve Stefani'nin yardımına ya da tavsiyesine ihtiyaç duymadığını gösterdikçe, Stefani de daha fazla yetersiz yüklenmektedir. Karar verme aşamasında geri çekilmekte ya da hiçbir şey yapmamakta, sorumluluğu Jane'e bırakmakta ve önemli kararları vermekte ya tembellik göstermekte ya da kendini yetersiz görmektedir. Stefani yetersiz yüklendikçe Jane daha fazla aşırı yüklenecektir. Aşırı yüklenenler ve yetersiz yüklenenler birbirlerinin davranışlarını döngüsel olarak teşvik ederler. İlişki modeline bu şekilde yaklaşmak, kimin neyi ne zaman ve hangi sırayla yaptığı hakkında bilgi toplamak, sular durgunken bile yeterince zordur. Duygusal olarak gergin ya da suçlamacı davranışlarda sıkışıp kaldığımızda bu iş daha da zorlaşır. Kadınların özellikle ilişkide gerilimin arttığı dönemlerde nasıl duygusal tepki verir hale geldiklerini gördük. Bu yüzden dikkatimizi gerçekleri görmek üzerine yoğunlaştırmak amacıyla daha az tepkici olmaya çalışmamız gerekiyor. Bilgi toplamak. Jane ile ilişkisindeki bu modelin kuşaklar boyunca görülen kendi aile geleneklerine nasıl uyduğu hakkında bilgi toplamakta Stefani'ye yararlı olacaktır. Söz gelimi Stefani'nin annesiyle babası ve onların anneleriyle babaları karar verme konusunu nasıl görüşürlerdi? Stefani'nin ailesinde hangi ilişkilerde güç dengesi ve hangi evliliklerde otorite olduğuna inanılan tek bir egemen, aşırı yüklenen eş vardı? Karar verme, gücünün paylaşılması açısından Stefani'nin Jane'le ilişkisi, ebeveynlerinin ilişkisiyle ne gibi benzerlikler ve farklılıklar taşımaktadır? Stefani'nin ailesinde hangi kadınlar yetersiz yüklenen konumundan sıyrılmaya çalışmışlar ve bunda ne kadar başarılı olmuşlardır? Kathy örneğinde de gördüğümüz gibi şu andaki ilişkilerimizdeki mücadelelerimiz bizim doğduğumuzdan önce başlamış ve bir öykünün parçasıdırlar. Bu öyküyü tanımak, ilişkilerimizdeki davranışlarımız hakkında nesnel olmamıza yardım edecektir. İlişkilerimizi tartışma şeklimizi etkileyen diğer bir öge de doğum sırasıdır. Söz gelimi Stefani ve Jane'in durumlarında karar verme modeli kardeş durumlarına uymaktadır. Jane iki kız kardeşin büyüğüdür. Bu konumdaki birinin doğal lider olması ve içten içe sadece kendisi için değil, diğer kişi için de en iyi bildiğine inanması alışılmış bir durumdur. Stefani ise iki kız kardeşin küçüğüdür ve bu nedenle sorumluluğu başkalarına bırakmaya alışkındır. Liderle kıyasıya mücadele edebilir belki ama liderlik ona önerilse ne yapacağını şaşırır. Kişinin kardeş durumunun
hayata yaklaşımını etkilediğini bilmek bile yararlı bir şeydir. Stefani denetimi ele almakta, Jane ise ele almamakta zorluk çekiyorsa, kendi kardeş konumlarındaki kişilerin gerilim altında genellikle davrandıkları şekilde davrandıklarını anlamaları, durumlarını espriyle ve kendilerini eleştirmeden yaklaşabilmelerini sağlayacaktır. Öyleyse sorun kimin? Stefani'nin köpeğin hastalanması olayından sonra şu adımları attığını varsayalım. Öncelikle suçlayıcı konumundan, hayvana bir şey olsaydı sorumlusu sen olurdun, vazgeçti ve soruna tepki vermek yerine sorunu düşünmeye başladı. İkinci olarak kimin neyi, ne zaman ve hangi düzenle yaptığını açıkça saptadı. Gerilim zamanlarında Stefani yetersiz ve Jane de aşırı yüklenmektedirler. Üçüncü olarak bu modelin kendi aile geleneğine ve ne derece uyduğunu düşündü. Son olarak benliksizleşmiş bir konumda olduğunu ve öfkesinin Jane ile ilişkisine karar verme konusunda daha çok denge kurmak istediğini işaret ettiği sonucuna vardı. Aşağıdaki diyaloglar iki ayrı öfke kullanma modelini yansıtmaktadır. İlk diyalogda sorunun Jane'de olduğu ve bununla baş etmenin Jane'e düştüğü varsayılmaktadır. İkinci diyalogda ise sorun Stefani'dir ve bununla baş etmek ona düşer. Birinci diyalog. Jane, sen kendinden çok eminsin. Seninle tartışmak olanaksız. Çünkü sen hep haklısın ve benim fikrimi dinlemiyorsun. Kendine o kadar güveniyorsun ki kimse seninle tartışamıyor. Bu her şeyi ben bilirim tavrından bıktım. Fikrimi söylediğimde bunun doğru ya da yanlış olduğunu belirtiyorsun. Kendi düşüncelerimden kuşkuya düşmeme yol açıyorsun. Üstelik kontrolü ele alıyorsun ve her şeyi istediğin şekilde yönlendiriyorsun. İkinci diyalog. Jane, ilişkimizdeki sorunu düşündüm. Sanırım bunun karar vermede ve sorumluluk üstlenmekte zorluk çekmemle ilgisi var. O gece veterineri aramadım. Çünkü sen fikrini o kadar güvenle söyleyince ben kendi fikrimden kuşku duymaya başladım. Ve sen fikrimi eleştirip bu kadar kaygılandığın için beni küçümsediğinde, ki bu hiç hoşuma gitmiyor, gerilemeye daha da hazır duruma gelerek tepki verdim. Bunu çok sık yaptığımın farkındayım. Bunun için de kendi kararlarımı verip sahip çıkmaya çalışacağım. Hatalar yapacağımı ve ilişkimizin bir süre gergin olacağını biliyorum. Ama şu andaki durum beni tatmin etmiyor. Ancak ailemdeki kadınların kendi kararlarını verme konusunda pek başarılı olmadıklarını biliyorum. Dolayısıyla bu konuda öncülük etmek benim için kolay olmayacak. Birinci diyalog için ne düşünüyorsunuz? Kimi ilişkiler yüzleşmelerle ve bu tür geri iletimlerle gelişir. Her iki tarafta kavga etmeyi ilişkilerin değerli ve tat içeren bir yönü olarak görebilirler. Jane birinci diyalogdaki düşünceye gömülerek ve şöyle diyerek tepki verebilir. Bunu bana daha önce başkaları da söylemişti. Sanırım söylediklerinde haklısın. Üstüne geldiğim için özür dilerim. Bundan sonra daha dikkatli olacağım. Ama bu diyalog bireysel sorumluluk konusunda Stefani'nin aklının karışık olduğunu gösteriyor. Sorunu görebildiniz mi? Stefani Jane'in davranışından Stefani'yi alt koduna itmek, Jane'i sorumlu tutuyor ve bunda haklı ama aynı zamanda kendi davranışından kendini güvensiz yönlendirilen kişi ve kendi fikrini savunmada başarısız hissetmesi de Jane'i sorumlu tutuyor ve bunda hiç haklı değil. Bu tür bir suçlama yakın bir ilişkide benlikle diğer kişi arasındaki sınırların belirsizleşmesine yol açar. İkinci diyalog için ne düşünüyorsunuz? Burada Stefani kendi hakkında bir şeyler anlatıyor ve Jane hakkında uzman olduğunu varsaymıyor. İlişkide kendi yaşadığı sorundan söz ediyor ve modele kendi katkısını kabul ediyor. Birinci diyalog zaten gerilimli olan durumda gerilimin daha da artmasına yol açabilir ama ikinci diyalog suları biraz sakinleştirecek ve her iki kadının da duruma daha nesnel bakmalarını sağlayacaktır. Sizin kişisel tarzınıza hangi diyalog daha iyi uyuyor? Bana göre bu ilişkiye bağlı. Kocam Steve ile bazen gerilimi dağıtmak için birinci diyalog tarzını kullanıyorum. ama yaşım ilerledikçe bunu daha az yaptığımı söylemeliyim. İşteyken ya da uzaktaki arkadaşlarım ve akrabalarım beni görmeye geldiklerinde ise ikinci diyalog tarzının daha iyi sonuç verdiğini görüyorum. Bu seçim duruma, hedeflerimize ve geçmişte hangi tarzın uzun vadede daha iyi sonuç verdiğine bağlı. Tabii ki Stephanie'nin Jane'e söylediklerinden çok yaptıkları önemli. Bir dahaki sefere Stephanie belki Jane'i dinleyecek ve onun fikrini göz önüne alacak. Ama ne yapıp ne yapmayacağına kendisi karar verecek. Stephanie kendi yetersiz yüklenme konumunu değiştirmedikçe söyledikleri hiçbir işe yaramayacaktır. İlişki modellerini belirlenmeyi öğrendikçe garip bir çelişkiyle karşılaşırız. Bir yandan kendi duygu, düşünce ve davranışlarımızın sorumluluğunu kendi başına üstlenmemiz ve diğerlerine de aynı şansı tanımamız gerekir. Ama bir yandan da diğerlerine karşı tepkilerimiz büyük oranda onların bize gösterdiği tepkilere bağlıdır. Bir ilişki modelini etkilemememiz düşünülemez. İlişki döngüsel bir modele takılıp kaldığında bu döngü bir kişinin dizideki kendi rolünü değiştirme sorumluluğunu üstlenmesiyle değişebilir. Bu sorumluluğu üstlenmek kendimizi suçlayıcı ya da aşağılayıcı bir konum almamız anlamına gelmez. Davranışlarımızı gözlemleyip değiştirmeyi öğrenmek, kendi eleştirme ve suçlama ortamında gerçekleştirilemeyecek bir kendini sevme sürecidir. Kendini eleştirmek ve suçlamak, ilişki modellerini gözlemlememizi engeller. Hatta diğer kişinin kendini üstte hissetmesine yardım etmek için altta kalan kişi konumunu üstlenerek ilişkilerimizi koruma amacıyla oynamayı öğrendiğimiz oyunun bir parçası olabilir. Kendimize ya da diğerlerine bu ilişkide şunu yaptığımı görüyorum ve şimdi bunu değiştirmeye çalışacağım diyebilmek ise saygın ve güçlü bir konum üstlenmek demektir. Sorumluluğu böylesine üstlenmek diğer kişiyi oltanın ucundan kurtarmaz. Tam tersine ayrılığımızı gündeme getirir ve diğerlerini kendi benliğimizle kendi yaşamımızı tanımlama sorumluluğunun tek başına bize düştüğü gerçeğiyle yüzleşmeye zorlar. Aynı zamanda diğerinin de bunu yapmasına izin verir. Ev işlerini kim yapıyor? Kocasıyla ev işleri konusunda sayısız kere kavga eden Lisa en sonunda kavga etmeyi kesti ve kendi sorununu açığa çıkarmaya başladı. Kocasına ortalığın biraz daha sakin olduğu ve aralarındaki yakınlığın arttığı bir dönemde yaklaşarak şöyle dedi. Rich, yaptığım ev işi miktarıyla ilgili bir sorunum var. Yemek pişirme ve temizlik işlerinin yarısından fazlasının sorumluluğunu üstlendiğimde öfkeleniyorum. Çünkü payıma düşenden fazla yük taşıdığımı düşünüyorum. Ayrıca yoruluyorum da. Sanırım benim en büyük sorunum sürekli çok yorgun olmam. Enerjimi koruyup kendime daha çok zaman ayırmayı sağlayacak bir yol bulmalıyım. Lisa bu sözlerden sonra Rich'e kendine yardım etmek için yapmasını istediği şeyleri anlattı. Lisa kocasını eleştirmedi ve ona iyi bir erkeğin nasıl davranması gerektiği konusunda dersler vermedi. Bunun yerine kendisi için giderek sorunlu hale gelen bir durum hakkındaki duygularını aktardı. Rich'in tanıdığım diğer kadınlar bu işleri gayet iyi hallediyorlar demesi üzerine de şu yanıtı verdi. Peki ama ben diğer kadınlar gibi değilim.